Ayrım 1. Öğrenci seçme sınavı 2002 soru kitapçığı. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2009'dur. 2430. bölge Rotaract temsilciliği Bilkent Rotaract Kulübü'nden Alev Abacı tarafından seslendirilmiştir. Sözel bölüm Türkçe testi. Soru 1. Zaman zaman anılarla yaşamak güzeldir. Eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa bir başka mutluluk verir insana. Bu cümlede geçen anıların yaşanılan günü renklendirmesi sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Eski günlere özlem duyulması. B. Dünün yargılanıp değerlendirilmesi. C. Geçmişin içinde bulunan zamanı güzelleştirmesi. D. Yaşananların karşılaşılan güçlükleri yenmede etkili olması. E. Eski günlerin daha anlamlı olduğunun düşünülmesi. Doğru cevap C. Soru 2. Bu şairimiz sanat yaşamında gelmiş geçmiş eski yeni bütün akımlarından, biçim denemelerinden, tekniklerden ustaca yararlanmasını bilmişti. Yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri kendi şiir tezgahında yeniden dokumuş, onlara kendi boyasını vurmuştu. Bu parçada geçen yararlandığı kaynaklardan aldığı imgeleri kendi şiir tezgahında yeniden dokuyarak onlara kendi boyasını vurmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Okurun dünyasını düşünsel ve sanatsal yönden zenginleştirmek. B. Bugüne değin yazdıklarıyla yetinmeyip sürekli yenilikler aramak. C. Kimi yapıtlardaki eksiklikleri kendi yapıtlarında gidermeye çalışmak. D. Okurların yapıtlarından daha çok tat almalarını sağlamak. E. Başkalarının aldıklarını kişisel ve özgün bir biçime dönüştürmek. Doğru cevap E. Soru 3. O, unutulmuş yazarları hatırlatmayı, onların yapıtlarını yeniden gün ışığına çıkarmayı değil, günümüz yapıtlarını birer birer okurlara tanıtmayı amaçlamıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A. Yapıtları değerlendirirken geçmişin ürünlerini bugüne taşıma yerine yeni yazılmış olanları ele almayı isterdi. B. Geçmişte ortaya konan yapıtların öneminden değil, bugün nitelikli yapıtların nasıl oluşturulacağından söz ederdi. C. Yıllar sonra yapıtların değil, ancak yazarların anımsanabileceğini düşünürdü. D. Yıllar önce ortaya konmuş ürünlerin bugün için büyük bir değer taşımadığına inanırdı. E. Bugün ortaya konan yapıtların da bir süre sonra eskiyeceğinin unutulmaması gerektiğini belirtirdi. Doğru cevap A. Soru 4. 1. Yapıtlarını sık sık okuduğumuz bir şairin dilini, sözcüklere yüklediği yeni anlamları çabuk kavrayabiliriz. 2. Kendilerinden önceki şairlerden etkilenmeyenler, sürekli biçim ve içerik arayışı içinde olan şairlerdir. 3. Kimi şairler zaman geçtikçe şiirlerinde hep aynı düşüncelere ve hayallere yer verirler. 4. Sürekli aynı düşünceyi işleyen şairlerin şiirlerini anlamak daha kolaydır. 5. Bir süre sonra özgünlüklerini yitirerek kalıplaşan şairler de vardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 5. E. 4 ve 5. Doğru cevap D. 5. İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır. Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır? A. İnsanların düşüncelerini söyleyiş biçimiyle söz dağarcığı arasında bir ilişki vardır. B. Bir yazarın neyi söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir. C. İnsanın söyleyeceklerini seçerken çok özenli davranması gerekir. D. Bir yazının okuyucu üzerindeki etkisi onun anlatım biçimine göre değişir. E. Bir yazar düşüncelerini sınırlamadan özgürce yazmalıdır. Doğru cevap B. Soru 6. Bir yazarın çocukluğu o yazarın banka hesabıdır. Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazarın sanatsal yaratıları çocukluk anılarıyla, çocuklukta yaşadıklarıyla beslenir. B. Yazarların çocukluktaki birikimleri yaşlılık döneminde anlam kazanır. C. Mutlu bir çocukluk dönemi geçirenler sonraki yıllarda yazar olabilir. D. Her yazar çocukluğunda farkında olmadan yazarlığa hazırlık dönemi yaşamıştır. E. Bir kimsenin yazar olmasında ilk adım çocukluğunu anlatmasıdır. Doğru cevap A. Soru 7. 1. Türkçe öğretmenimiz sınıfa girdiği ilk gün bize yaşam öyküsünün ne olduğunu anlatıp kendi yaşam öykümüzü yazmamızı söylemişti. 2. O zaman bu çalışmanın gerekçesini anlayamamıştım. 3. Bugün ben de öğretmen olduktan sonra düşünüyorum da bu çalışma öğretmenle öğrenci arasında kurulabilecek güçlü bir iletişimin başlangıcı olabilir. 4. Ayrıca öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayabilir. 5. Keşke tüm öğretmenler bu tür çalışmalarla öğrencilerini iç dünyalarıyla hesaplaşmaya yönlendirse, kendilerini tanıma konusunda cesaretlendirse. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde dilek söz konusudur? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Doğru cevap E. Soru 8. 1. Bu yapıt romantik romanın bütün özelliklerini taşımaktadır. 2. Romandaki olaylar bilinçli olarak seçilmemiştir. 3. Romancı olayları istediği biçimde geliştirmek için rastlantılardan büyük ölçüde yararlanmıştır. 4. Olayları öyküleyişteki neden-sonuç kopukluğuna karşın kişilerin konuşmalarını yansıtmadaki başarısı romanın en güçlü yanlarından biridir. 5. Kişiler kültür düzeylerine uygun biçimde konuşturulmuştur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen yapıtın hem olumlu hem de olumsuz yönleri bir arada verilmiştir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Doğru cevap D. Soru 9 1. Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dünyasına. 2. Öykülerinde de, romanlarında da hiçbir zaman kolaya kaçmadı. 3. Bunda sanata duyduğu sorumluluk kadar okuruna duyduğu saygının da payı vardır. 4. Yapıtlarının hepsinde sanatsal ve kültürel gelişmeyi besleyici ögeler, ayrıca okuru düşünmeye yönelten özgür önermeler görülür. 5. Bu usta biçimsel yeniliklere açılmaktan hoşlanır ve bunları dener. 6. Basma kalıp reçetelerden, alışılmış neden-sonuç ilişkileriyle oluşturulan yapay anlatımlardan kaçınır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ikinci cümledeki davranışın nedeni açıklanmaktadır? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 Doğru cevap B. Soru 10 1. Eleştirmenler, şiirlerinin kolay kolay anlaşılmayan, kapalı bir yapısı olduğunu söyler. 2. Oysa onun yaşam serüvenini bir ölçüde biliyorsanız, o şiirler sizin için hiç de kapalı bir nitelik taşımaz. 3. Onlar da toplumsal baskılar altında ezilen insanların sıkıntılarını, bilinçaltı dünyalarını bütün yönleriyle bulabilirsiniz. 4. Bunları yansıtan imgeler yoğun anlamlar içerir. 5. Bu durum, şiirlerini her okuyuşunuzda onların başka bir yanının ayrımına varmanızı sağlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden, şiirlerinde şairin yaşantısından izler bulunduğu anlaşılmaktadır. A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap B. Soru 11. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? A. Bu kitap duyguları etkileyen betimlemelerden uzak, günlük konuşma dilinin inceliklerini içinde barındıran bir dille yazıldığı için her yaştaki okurun beğenisini kazanıyor. B. Yazar bu kitabıyla engin bir birikimi yapıtlaştırarak okura farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. C. Geçen yıl yitirdiğimiz romancımız adına düzenlenen yarışmada bu yazar ilk romanıyla ödül aldı. D. Bu yazar gücünü çekici anlatımından ve ilginç olaylardan alan, genellikle şaşırtıcı sonuçlarla biten öyküleriyle tanınmıştır. E. Öyküde kahramanın güçlüklerle savaşmaktan yılmayan, üretken ve yaratıcı bir insan olduğu gösterilmek istenmiş. Doğru cevap C. Soru 12. 1. Bu zorlu uğraşta kendimi hiçbir zaman şair olarak görmedim. 2. Bana şair diyenlere de içimden hep gülümsedim. 3. Ben şiir yazma yolunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde yürüyen sıradan bir şairim. 4. Şiir yazma serüveninde tüm yeteneğimi ortaya koyarak ulaştığım düzeyi düşürmeden yol alıyorum. 5. Bu tutumum işimi bir bakıma zorlaştırdığı gibi az şiir yazmama da neden oluyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinden konuşan kişinin alçak gönüllü olduğu anlamı çıkarılamaz? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 5, E. 4 ve 5. Doğru cevap E. Soru 13. Ünlü yazar söyleşimi sırasında nokta nokta. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşur. A. Son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi. B. Yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok duygulandı. C. Topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya çalıştığına değindi. D. Bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı. E. Sanatçıların örnek alınması gereken kişiler olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı. Doğru cevap D. Soru 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlecin belirtili nesnesidir? A. Havaların düzelmesini dört gözle bekliyorlarmış. B. Sonunda istedikleri gibi güzel ve ucuz bir eve taşınmışlar. C. Toplantı salonunda bir köşeye çekilip uzun uzun konuşmuşlardı. D. Okullar açılınca yine Ankara'ya geleceklermiş. E. Tatillerinin bir bölümünü yaylada geçirmeye karar vermişler. Doğru cevap A. Soru 15. Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? A. Toplantıda önemli kararlar alındı. B. Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı. C. Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi. D. Üyelere verilen kartların tümü yenilendi. E. Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu. Doğru cevap C. Soru 16. İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta, çağdaş uygarlığa uymayan düşünme ve yaşam biçimlerini değiştirmekti. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. fiilimsiler kullanılmıştır. B. Birden çok sıfat tamlaması vardır. C. Özne birden çok sözcükten oluşmuştur. D. Bağlaç kullanılmıştır. E. İlgeçlere yer verilmiştir. Doğru cevap E. Soru 17. 1. Telefonda sesini işitmiştik ama yüzünü görmemiştik. 2. İşte karşımızdaydı. 3. Sarıldık, kucaklaştık 40 yıllık dostlar gibi. 4. Karacaoğlan'ın hemşerisidir o. 5. İyilik ve esenlik dağıtır Toros insanlarına. Bugül ile Nar ülkesinde. Gülnar'da. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Bir devrik cümledir. B. İki at cümlesidir. C. Üçün yüklemleri türemiş fiildir. D. Dört yüklem ve özneden oluşmuştur. E. Beşin üç dolaylı tümleci vardır. Doğru cevap A. Soru 18. Kanlıca deyince akla ilk gelen yoğurt oluyor. Boş parantez. Daha eskiler kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen, boş parantez, büyük, kulpsuz fincanlarda sunulan kahve, boş parantez. Sonra kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular, boş parantez. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A. 3 nokta, virgül, nokta, nokta. B. Nokta, virgül, 3 nokta, 3 nokta. C. 2 nokta üst üste, noktalı virgül, 3 nokta, nokta. D. 2 nokta üst üste, noktalı virgül, nokta, 3 nokta. E. Nokta, virgül, 2 nokta üst üste, nokta. Doğru cevap B. Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A. Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış. Altı çizili sözcük, antoloji. B. Voleybolcular otobüslerine bindiler. Altı çizili sözcük, voleybolcular. C. Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş. Altı çizili sözcük, yönetmenliğini. D. Antrenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi. Altı çizili sözcük, antrenör. E. Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş. Altı çizili sözcük zürafa. Doğru cevap D. Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Arkadaşları bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler. B. Kuşkonmaz saksıda yetiştirilen uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. C. Tartışmacı öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlayamadı. D. Panele üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı. E. Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor. Doğru cevap C. Soru 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Sanayide gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor. B. Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor. C. Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor. D. Kurumda çalışanların başarısının bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor. E. Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. Doğru cevap E. Soru 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor, kim sanatçıları eleştiriyorlardı? B. Ortada karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu. C. Bu kitapları okumak çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu. D. Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı. E. Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi. Doğru cevap D. Soru 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Burada tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor. B. Kentteki yaşam, öğretim kurumlarının sayısı arttıkça hareketleniyor. C. Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuluyor. D. Kütüphaneden yararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneye üye olmaları gerekiyor. E. Bilimsel araştırma yapacaklara her türlü olanak sağlanıyor. Doğru cevap A. Soru 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor. B. Yazar yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor. C. Yemeğini erken yemesi gerektiği halde hasta bu yasağa uymuyor. D. Bu alandaki çalışmaların hala yeterli bir düzeye ulaşamadığı söyleniyor. E. Trafikle ilgili sorunların çözümü için geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor. Doğru cevap C. Soru 25. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış, onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? A. Gerçeği yerine doğruyu sözcüğü getirilerek. B. Anlatmamıştan sonra herkes sözcüğü getirilerek. C. Anlatmamış yerine söylememiş sözcüğü getirilerek. D. Onu sözcüğü atılarak. E. Oyalamıştı yerine kandırmıştı sözcüğü getirilerek. Doğru cevap B. Soru 26. Soğuk bir İstanbul sabahı. Gökyüzünde bulut kaynıyor. Yağmur yağdı yağacak. Biz yola koyuluyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu Maltepe'nin bildik sokaklarından geçerek bir an önce bitirme telaşındayız. Sokaklar işe yetişmek için koşuşanlarla dolu. İnsanlar rayların üzerinden sağa sola bakarak hızlı adımlarla geçiyor. Bir banyo treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öyküleme, betimleme. B. Açıklama, betimleme. C. Karşılaştırma, öyküleme. D. Tanımlama, açıklama. E. Karşılaştırma, tanımlama. Doğru cevap A. Soru 27. Geçmişi Hititlere uzanan Ürgüp'ün taştan yapılmış boz evleri insanı masallar dünyasının değişik evrelerine götürür. Bomboş, bozkır, uçsuz bucaksız, yapayalnız uzar gider bu saman sarısı diyarda. Modern heykeller gibi özenle yontulmuştur peri bacaları ve damlarında duman tüten taş evler. Adı, kaya anlamına gelen ur ile çok anlamına gelen köp sözcüklerinin birleşmesinden oluşan ürgüp, önce peri bacaları demekse, sonra taşın güneşle arkadaşlığı, rüzgarla dansı demek. Taş, Ürgüp'te öncelikle mesken demek. Yalnızca mağara, kovuk değil, enikonu bir mesken. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? A. Ayrıntılara yer vermeye. B. İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarmaya. C. Düş gücünden yararlanmaya. D. Öznelliğe. E. Tarihsel değerleri örneklerle açıklamaya. Doğru cevap E. Soru 28. 1. Havasından mı, suyundan mı bilmem ama başkadır bu yörenin insanları. 2. Sıcacık yürekler, gülümseyen yüzler, içten yaklaşımlar. 3. Yardımsever, konuksever tavırlar ve yoğun bir insan sevgisi. 4. Çoğu kişiye zaman kaybı gibi gelir insanlarla ilgilenmek. 5. Bu insanlarda sonradan öğrenilen değil, içten gelen bir yaşama sevinci vardır. 6. Güldüler mi içten gülerler, gözlerinin derinliklerinde yakalarsınız tebessümlerini. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. Doğru cevap C. Soru 29. O, okurlarını bilgilendirmekle birlikte onları kendi düşüncelerine göre yönlendirmekten kaçınan bir eleştirmendir. Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralar, fakat onunla ilgili öznel yorumlardan kaçınır. Daha doğrusu, yapıtla ilgili kesin bir yargıya varmayı okuruna bırakır. Bu tutum 3 nokta. Bu parçanın son cümlesi, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. Bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar. B. Onun bilgilerine güvenmediğini gösterir. C. Yazarın geniş okur kitlelerince anlaşılmamasına neden olur. D. Okurun okuma zevkini köreltir. E. Onun kişiliğine olan saygıyı azaltır. Doğru cevap A. Soru 30. 3 nokta. Onlardan hep ağır, oturaklı kişiler olmaları istenmiştir. Sanki öyle davranınca saygın olunacakmış gibi. Bir çocuk öğreniminin ancak ilk yıllarında gülebilir. Daha büyük sınıflarda hiç gülebilir mi? Adı hemen sırtığa çıkar. İş yaşamında müdür memura gülmez, memur vatandaşa gülmez. Neden bu asık yüzlülük? Nereden kaynaklanıyor bu gülme korkusu? Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Kimleri beğenilen insanların az gülen insanlar arasından çıktığı görüşünü benimser. B. Büyükler küçükleri eleştirip onlardan kendileri gibi düşünmelerini beklerler. C. Çok gülenlerin kimi zaman çevresindekileri rahatsız edebileceklerini düşünmeleri gerekir. D. İnsanlarımızın gülmeye yatkınlığı vardır ama buna sürekli engel olunmuştur. E. Toplumumuzda genellikle ağırbaşlı kişiler öne çıkmıştır. Doğru cevap D. Soru 31. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. Belki o kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuzdur. Belki o Wagner'in müziğini beğeniyor, siz Mozart'ı yeğliyorsunuzdur. 3. Gördüklerinden ve dinlediklerinden aldığı tat sizinkine uymuyor diye karşınızdakinin zevksizlikle, kabalıkla suçlamaya hakkınız yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Kim zaman beğenilerinizin bağdaştığı da olur. B. Öteki sanat dallarında da böyledir bu. C. Öyleyse nelerden hoşlandığınızı bilmeniz gerekir. D. Çünkü insanların beğenileriyle davranışları arasında ilişki vardır. E. Değerlendirmeleri belirli ölçütlere göre yapmak gerekir. Doğru cevap B. Soru 32. Biz genç gazeteciler her hafta onun evine giderken korkardık. İçimizden acaba o hafta gazetede yazdıklarımızla gerçek düşüncelerimiz arasında bir fark var mı diye düşünürdük. Çünkü o, düşünsel dürüstlükle bağdaşmayan yargıları hiç çekinmeden eleştirir, yanlışlarımızı yüzümüze vururdu. Biz bilirdik ki o bir şeyi kötüledi mi, bunda haklıdır. Bu parçada söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A. Öfkeli, çalışkan. B. Çok okuyan, sıcakkanlı. C. Duygusal, kötümser. D. Bilgili, davranışlarında incelik bulunmayan. E. Açık sözlü, doğruluktan ayrılmayan. Doğru cevap E. Soru 33. Onunla ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Sözcüğün gerçek anlamıyla çağdaş bir insandı. 15 yıllık çok yakın düşünce ve çalışma arkadaşlığımız boyunca onun özel yaşamında da iş yaşamında da derin bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini gözledim. Bu duygu yediği ekmekten, içtiği sudan, konuştuğu kimselere, yaşadığı topluma kadar sahip olduğu her şeyin karşılığını verme duygusudur. Bu parçaya dayanarak söz edilen kişiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Çevresindekilerle ilişkilerini aynı düzeyde tutmayı başarır. B. Başkalarının da kendisi gibi olmasını ister. C. Sahip olduklarını gerçekten hak edebilmiş olmayı önemser. D. Elindekilerle yetinip mutlu olur. E. Yaşamını kimseden yardım görmeden sürdürür. Doğru cevap C. Soru 34. Dil devrimimiz Cumhuriyet'ten çok önce başlamış, ancak gerçek başarısını Cumhuriyet dönemi yazar ve bilim adamlarının çalışmalarıyla göstermiştir. Yabancı sözcük ve kurallardan hızla kurtulan Türkçemiz yeni sözcüklerle hem gelişmiş hem zenginleşmiştir. Türkçemizin çeşitli olanaklarından yararlanılarak dile kazandırılan bu yeni sözcük ve terimler aracılığıyla bilimsel bulgu ve bilgiler toplumun bütün kesimlerince büyük ölçüde benimsenmiştir. Bu yolla insanımızın düşünme ve aklını kullanma gücü geliştirilmiştir. Bu parçada dil devrimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Halkın aydınlanmasını sağladığı. B. Bilim ve sanatı geliştirdiği. C. Çok eski bir geçmişi olduğu. D. Gerçekleşmesinde değişik yollara başvurulduğu. E. Okur yazar sayısını arttırdı. Doğru cevap A. Soru 35. Bir yazarı içinde yaşadığı zaman gibi mekanın da etkilediğine inanıyorum. Yazar Bu öğelerin ikisini de kendi merceğinden geçirdikten sonra yapıtına yansıtır. Ayrıca yazarın yetişmesi, var olması yalnızca içinde yaşadığı toplumla, coğrafyayla, kültürle ilgili bir sorun da değil. Yazarın özellikle okuyarak açıldığı dünyaların etkisiyle biçimlenmesi söz konusudur. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A. Yazarlar yapıtlarını oluştururken nelerin etkisinde kalmaktan kaçınmalıdır? B. Yazarın bir toplumdan etkilenmesi için o toplumda hangi nitelikler bulunmalıdır? C. Okurlar yazarların yapıtlarında yaşadıkları çevreyi yansıtmalarını beklerler mi? D. Kimi kentlerin o kentte yaşayan yazarları etkilediği görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? E. Yazarların yaşadıklarını yazması onları başarıya götürür mü? Doğru cevap D. Soru 36. Ünlü yazar genç yazara mektubunda şöyle diyordu. Doğa betimlemelerinizde gerçek sanatçılara özgü bir çaba içindesiniz. Ancak deniz derin derin nefes alırken, ağaçlar hiç durmadan mırıldanırken türünden betimlemeleriniz anlatımı basma kalıplaştırıyor. Bazen de anlaşılmaz durumlara sokuyor. Unutmamak gerekir ki doğa betimlemelerinde güzellik, güneş battı, yağmur başladı gibi cümlelerle elde edilir. Bu parçaya göre ünlü yazar genç yazara aşağıdakilerden hangisini önermektedir? A. Ayrıntıları seçmede gözlemlerden yararlanmasını. B. Birbirini çağrıştıran sözcükleri kullanmasını. C. Anlatımda yalınlığa özen göstermesini. D. Varlıkları eylem içinde vermesini. E. Değişik anlatım biçimlerine yönelmesini. Doğru cevap C. Soru 37. Romanda uzun süren yurdundan ayrı kalmış iki kişinin geri dönüşü anlatılır. İkisi de geri döndüklerinde vatanlarına yabancılaşmıştır. Çocuklarına, gençliklerine ait anılar zaman içinde belleklerinde korunmadığı için yok olmuştur. Tekrar kavuşulan resimler, günlükler, evler, sokaklar da anlamlarını çoktan yitirmiştir. Çünkü bambaşka bir yerde yaşam sürerken anıları çağrıştıran mekanlardan uzakta bellek beslenmez, dolayısıyla boşalır. Belleği canlı tutan karşılıklı ilişkilerle bu anıların tazelenmesidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçmişte yaşananların canlı kalması, onların aynı ortamda anımsanmasına, paylaşılmasına bağlıdır. B. Memleketinden yıllarca ayrı kalmış kişiler, geri geldiklerinde çevrelerine uymakta sıkıntı çekerler. C. Koşullar değiştikçe eski izlenimlerin yerini yenileri alır. D. Olayların insanlar üzerinde yaratacağı etki ortamdan ortama değişir. E. Üzerinden zaman geçtikçe eski yaşantılar unutulur. Doğru cevap A. Soru 38. Bir romanı elime alıp okumaya başladığımda kendimi okyanusta kaybolmuş küçük bir balık gibi hissederim. Neredeyim? Nereye sürükleniyorum? Biraz şaşkınlık, biraz kaybolmuşlukla sözcüklerin arasında bir şeyler bulmaya çalışırım. Sonra bir anda kendimi yazarın oltasına takılmış bulurum ve roman çok iyiyse bittiğinde hala oltadayımdır. Aksi halde bir yerlerde oltadan kurtulmuş, zihnim dağılmış, nerede olduğumu unutmuş, dolanmaya başlamışımdır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir? A. Romanlar okuyucuları gerçek yaşamdan uzaklaştırır. B. Okurların bir romanı sonuna değin anlayarak okuması, o romanın değerini ve etki gücünü gösterir. C. Her romanın kendine özgü bir okuyucu kitlesi vardır. D. Okur şaşırtan romanlar anlatım gücü üstün olanlardır. E. Güçlü romanlar okurların duygu ve düşünce dünyasını biçimlendirir. Doğru cevap B. Soru 39. Kitaplarla tanıştıktan sonra yaşamım anlam kazandı diyebilirim. İnsanlarla iletişimim çok değişti. Konuşurken, yazarken, okurken, düşünürken neredeyse hiçbir sorun yaşamıyorum. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakmayı öğrendim. Kendimi çok daha rahat anlatabiliyorum. Keşke herkes zamanını nasıl değerlendirebileceği üzerinde düşünse ve bunun bir kısmını okumaya ayırsa. Böylece insanlar da kendini bir başkasının yerine koyma duygusu gelişir ve bireyler birbirleriyle daha rahat iletişim kurabilir. Bu parçada okumayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Zamanın bilinçli kullanılmasıyla bağlantılı olduğuna. B. Bireylerin olayları algılayış biçimini değiştirdiğine. C. İnsanların birbirlerini anlamasını kolaylaştırdığına. D. Kişilerin kendilerini tanımalarını olanak sağladığına. E. İnsanlara başkalarını yönlendirme gücü kazandırdığına. Doğru cevap E. Soru 40. Tarihçilere göre günümüzden binlerce yıl önce Anadolu'da Çatalhöyük'te insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biri yaratılmıştır. Bu uygarlığı yaratanlar tarihin ilk çiftçileri sayılmaktadır. Bu insanlar tarımla uğraşmayı, evcilleştirdikleri hayvanlarla, yetiştirdikleri bitkilerle beslenmeyi öğrendiler. Bugünkü aile ve kent düzenini dünyada ilk kez onlar kurdular. Daha sonra Kibele ve Artemis adlarını alacak olan ana tanrıça ve bereket tanrıçasına tapınma ilk kez burada ortaya çıktı. Tarihte ilk kez evlerini sanat eseri sayılacak güzellikte duvar resimleriyle, kabartmalarla onlar süslediler. Bu parçaya göre Çatalhöyük'teki uygarlığı yaratanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kimi dinsel inançlara öncülük etmişlerdir. B. Toprağı işlemede kendilerinden sonraki topluluklara örnek olmuşlardır. C. Toplumsal yaşamın gerektirdiği kurumları oluşturmuşlardır. D. Anadolu tarihi onlarla başlamıştır. E. Ev içi düzenlemelere estetik boyutlar katmışlardır. Doğru cevap D. Soru 41. O, evrensel değerleri toplumcu şiirin potasında eriten şairlerimizden biridir. İnsanı ilgilendiren her olaya, her yaşantıya şiirlerinde yer vermiştir. Bu nedenle anılar, geziler, güncel haberler, duyarlı bir gözlemin açtığı yolda şiirinin içine akar. Bu parçada söz edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şiirlerinde konu çeşitliliği görülür. B. Dünyaca tanınmış bir sanatçı olmayı amaçlar. C. Bireysellikten uzak bir tutum takınır. D. Olayları ve durumları dikkatle inceler. E. Tüm insanlığı kucaklamayı amaçlayan şiirler yazar. Doğru cevap B. Soru 42. Yazmak biraz da bencilliktir. Kendini kanıtlama, kendini doyurma biçimidir. Yoksa okunacak bunca güzel kitap varken yazmak benim için belki de budalalık. Buna karşın yazmaktan geri kalmadım. Kendi iç çelişkilerimi, insanlar arasındaki çelişkileri yakalayıp anlattım. Öykülerimde içimdeki hüznü değil, ince esprileri ve ironiyi yansıtmaya çalıştım. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen sanatçının bir özelliği değildir? A. Öz eleştiri yapabilme. B. Güldürmeye yatkınlığı olma. C. Yazarlığın bir tür kendini düşünme olduğuna inanma. D. Yapıtlarını başkalarınınkinden değersiz bulma. E. Gerçek duygularını yansıtmakta zorlanma. Doğru cevap E. Soru 43. Yazar, Hamlet çevirisinin sonundaki notta tüm Shakespeare çevirileri için ortak olabilecek düşüncelerinden söz etmiş. Çeviri yapmanın okumaktan, dinlemekten, seyretmekten çok daha zor olduğunu belirtmiş. Ayrıca bunun metnin tadına gerçek anlamda varmayı sağladığını söylemiş. Hamlet'i çevirmek için gecesini gündüzüne katarak aylarca çalıştığını belirtip şunu eklemiş. Kim bilir ne hale getirmişimdir istemeden Hamlet'i. Yapıtları kuşa çevirmek biraz da çevirmenliğin şanından değil midir? Ne var ki kuşa çevirdiğimiz bu yapıtlar bizim taktığımız bücür kanatlarla da uçabiliyor ne hikmetse. Bu soluklarının rüzgarıyla oluyor belki de. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Çeviri yapıtlarda okurun aradığı tadı bulamadığına. B. Çeviri yaparken yazarın yapıttaki güzellikleri gördüğüne. C. Bir yapıtı başka bir dile çevirmenin çok güç bir iş olduğuna. D. Çeviride yapıtların kimi özelliklerinin aktarılmadığına. E. Hamlet'i çevirmenin çok zaman isteyen bir iş olduğuna. Doğru cevap A. Soru 44. Bu eleştirmenimiz tiyatro yapıtlarına ilişkin hemen bütün eleştirilerinde yer yer bilgi vererek izleyicilerin eğitilmesine katkıda bulunmakta, onlarda bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır. Bu arada yapıtı eleştirmekten kaçınmamakta, düşündüklerini bir yolunu bularak mutlaka söylemektedir. Daha çok tiyatro sanatçılarına yöneltilen bu eleştiriler, kimi zaman dolaylı olmakta, satır aralarında kalabilmektedir. Öyle de olsa, bir taşta iki kuş vurulmakta, hem sanatçıların dikkati çekilmekte, hem de seyircinin oyunu algılamasına kılavuzluk edilmektedir. Bunun yanı sıra, seyircilerin tiyatrodan kaçması önlenmekte, dahası sayısının artması sağlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçının eleştirileriyle sağladığı yararlardan biri değildir? A. İzleyiciye oyunu belli açılardan inceleyebilme gücü kazandırma. B. Sanatçıları üstü kapalı eleştirilerle uyarma. C. Oyunun anlaşılmasına yardımcı olma. D. Yaptığı yorumlarla tiyatroya yeni bir yön verme. E. İzleyicinin tiyatroya ilgi duymasını sağlama. Doğru cevap D. Soru 45. Ünlü yazarımızla Türk sanat yaşamı üzerine konuştuk. Bize hayatını kalemiyle kazandığından söz etti. Yalnızca halkın kendisini anladığını, kimi aydınların kendisini hala ciddiye almadığını yana yakıla anlattı. Bu arada radyoda skeçler yayımlayacak kişilerin kendisinden de komik diyaloglar istediğini söyledi. Bize bugün aklımda kalmayan ama o zaman üzerimizde kötü bir etki bırakan mektubu okudu. Her satırını okurken sinirleniyor. Adamlara bakın, beni soytarı sanıyorlar. İnsanlar biraz anlayış olmalı diyerek öfkesini yansıtıyordu. Bu parçadan söz konusu romancı ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? A. Belli bir kesimin davranışlarından rahatsızlık duymaktadır. B. Yalnızca insanları güldürmek amacıyla yazmayı kendisine yakıştıramamaktadır. C. Tiyatroyu bir tür olarak önemli bulmamaktadır. D. Kültürlü kimi okurlar kendisine gereken değeri vermemektedir. E. Sanatsal çalışmalarıyla geçimini sağlamaktadır. Doğru cevap C.